Meraklısına Bilim'den herkese merhaba. Bugün İstanbul Politikalar Merkezi Proje Koordinatörü Ayşegül Sabadır ile kendisinin yazarlarından biri olduğu İletişim Yayınları'ndan çıkan Kentlerin Türkiye'si isimli kitap üzerine konuşacağız. Bu yayın sadece kitap üzerine bir soru cevap şeklinde olmayacak. Konu itibariyle küreselleşme ve siyasal süreçler ışığında Türkiye'nin kentlerinin gelişimini ele alacağız. Aynı zamanda başlamadan önce şunu söylemek gerekiyor. Bu kitap Fırat Genç, Çağlar Keyder, Fırat Keyman ve Ayşe Köse Badur'un ortak çalışmalarının bir ürünü. Ayşe Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için.
Eğer sizin de eklemek istediğiniz bir şey yoksa ilk soruyla başlayalım isterseniz.
Tabii, lütfen.
Ekonomik değişiklikler, teknolojideki gelişim, ulaşım ve yerleşim imkanlarının dönüşümü, insanlar arasındaki ilişkilerin dönüşümü gibi çeşitli nedenlerle kentler giderek büyüyor. Türkiye'de bir kentler ülkesi olma yolunda ya da bir kentler ülkesi oldu. Türkiye'deki kentler bu dönüşümün neresinde?
Öncelikle dediğiniz gibi kentler dünyadaki mekansal değişimin, siyasetin, ekonominin en önemli merkezlerinden birisi oldu ve 2007 yılında da Birleşmiş Milletler kent çağı olarak ilan etti yaşadığımız bu ortamı. Biz de İstanbul Politikalar Merkezi olarak özellikle 2015 yılından beri yoğun bir şekilde kentleşme alanında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Daha önce İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Profesör Fuat Keyman'ın Anadolu kentleri üzerine çalışmaları vardı. O kendisi başlamıştı çalışmaya. Biz de daha sonra hep beraber İstanbul Politikalar Merkezi'nde bu çalışmaları devam ettik. Ve kentleşmenin özellikle de 2000'lerde bunu birazdan sizinle tartışacağız. Ne kadar önemli bir hale gelmesiyle birlikte daha doğrusu çalışmalarımıza hız verdik. 2017 yılında ilk çalışmamız yayınlandı ve biz 12 kente öncelikle bir bakalım istedik. Yani kent bölge ve Türkiye'nin kentleşme dinamikleri açısından sizin de biraz evvel bahsettiğiniz. Bir 12 kenti inceleyelim istedik. Bu daha çok bir masa başı çalışmasıydı ve bize pek çok data sağladı. Geniş bir perspektiften Türkiye'nin kentleşme serüvenine bakmış olduk. Ve bu bir rapor şeklinde 2017 yılında yayınlandı. İsmine de kent bölge, yerel kalkınmada yeni dinamikler. Türkiye'nin kentlerinden kentlerin Türkiye'sine ismini koyduk. Daha sonra yaptığımız bu çalışma da yine biraz evvel bahsettiğiniz gibi ortak bir çalışmaydı. Fuat Keyman'la birlikte Profesör Doktor Çağlar Keyder ve Doktor Fırat Genç dördümüz birlikte bu çalışmayı gerçekleştirdik. Ve daha sonra 2019 yılında yine bu dörtlü çalışma grubu saha araştırmalı bir rapor yayınladık. Ve burada aslında kitabın altyapısında yer alan İzmir, Adana, Mersin, Van ve Konya'yı seçtik bu kentlerin arasından ve orada bir saha çalışması yaptık ve bu yeniden 2019 yılında yayınlandı Kent Bölge Yerel Yönetim'de Yeni Dinamikler raporu olarak. Ancak biz bunu bir kitap çalışması haline getirmek istiyorduk ve bu saha araştırmasını birazcık daha derinleştirdik. Birazdan bunun da ayrıntılarını konuşacağız ve ondan sonra 2021 Mart'ında İletişim Yayınları'ndan çıkan Kentlerin Türkiye'si İmkanlar, Sınırlar, Çatışmalar kitabı yayınlandı. O kitap vesilesiyle de sizinle bugün bu programı gerçekleştiriyoruz. Biraz evvel hani Türkiye'de kentleşmenin hangi aşamasındayız diye sormuştunuz. Dediğim gibi bütün dünyada bir kent çağını yaşıyoruz. Özellikle COVID-19 pandemisiyle de bunun ne kadar net olduğunu gördük. COVID-19 pandemisinde yine Birleşmiş Milletler dedi ki COVID-19 pandemisinin merkez üssü kentlerdir. Türkiye'yi ben birazcık kısa sürede uzun mesafe koşan bir koşucuya benzetiyorum. Çünkü özellikle gelişmiş ülkelerin kentleşme serüvenini yüzyıllara yayılan kentleşme serüvenini Türkiye çok kısa bir sürede tamamladı. Tabii ki her zaman Osmanlı'dan beri biz kitabımızı 19. yüzyıldan başladık. Özellikle de örneğin İzmir gibi, Adana gibi kentlerin, Konya gibi kentlerin merkezi Van'ın aynı şekilde. Hatta Van gibi bazı kentlerin merkezi 19. yüzyılda özellikle çok hareketli ve canlı. Dolayısıyla hani kentler her daim var. Kendileri çok önemli merkezler. Ama Türkiye'de bugün anladığımız, bugün konuştuğumuz manada kentleşme dediğimizde 1950'lerden başlattık ve bu bir kentleşme tarihine kitabımızda yer verdik 1950'lerden beri. Ancak yine de odak noktamız küreselleşme ve küreselleşmeyle birlikte kentlerin nasıl değişti ve küresel ağlara nasıl eklemlendiği, kendilerinin bir aktör olduğu ve nasıl bir değişim geçirdiğiydi. Ve 1950'lerden itibaren başladık kentleşmeyi incelemeye. Ben 1950'leri böyle bir mihenk noktası gibi görüyorum. Bugünkü Türkiye'ye daha yakın, Türkiye nerede başlıyor dersek, tabii 1950'lerde, yani mitinglerin başlaması, kentleşmenin, göçün başlaması, yolların inşa edilmesi, reklamların çıkması, bir topyekün, işte belki televizyon yok, internet yok ama radyo var, ajans dinleniyor. Dolayısıyla bugünkü Türkiye'ye daha yakın bir Türkiye ve kentlerin oluşumu 1950'ler ve kalkınmacı model, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir tarımın makineleşmesi, iki ülke iç ulaşımın gelişmesiyle birlikte Türkiye'de de sanayileşmenin yavaş yavaş gelişmesiyle bir kentleşme sürecine girildi ve 60'larda 70'lerde bu süreç devam etti. Tabii bu süreç önemli bir gecekondulaşma sürecine de eşlik etti. Bu gecekondulaşma süreciyle birlikte tabii o gecekondular Türkiye'de biraz daha farklı. Örneğin bir Brezilya'da ya da bir Afrika'da olduğu gibi değil. Kentin içerisine popülist politikalarla da artı toplumsal ağlarla da göç edenlerin çok daha kentin içerisine entegre olabildiler. 1980'ler tabii ayrı bir dönem. İhracat odaklı ekonomi modeline geçildikten sonra kentleşme çok hızlanıyor yine Türkiye'de. Zaten bir 12 Eylül darbesi öncesi ve hemen sonrasında yükselen çatışma ortamıyla birlikte birazcık göç de azalıyor. Bu konjonktürel bir durum. Ama 80'lerden sonra yeniden çok hızlanıyor bu göç ve kentleşme. Bir tabii Kürt sorunu ekleniyor. Ve kentleşme etnik bir boyut kazanıyor Türkiye'de. Zaten bunun ilk işareti de 24 Ocak 1980'deki ilk neoliberalleşme kararlarıyla atılıyor ve 80'lerde de bu kararlar uygulanıyor. Daha sonrasında 80'lerde yine çok önemli değişiklikler oluyor kentleşme bağlamında. En önemlisi Türkiye'nin kentleri tabii büyüyor ve bu sefer kentlerde sanayileşme, yani bu merkezden çepere doğru yayılan o kentleşme yavaş yavaş sanayinin yer değiştirmesine doğru evriliyor. Bütün dünyadaki pratiklerde olduğu gibi ve sanayi kentin dışına çıkıyor, daha farklı kentlere doğru yol alıyor. Anadolu kentlerinde sanayinin kaydığını görüyoruz. Ve böylece aslında özellikle de 80'den sonra ekonomi politikalarının değişmesiyle de birlikte bütün dünyada küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte kentlerde büyük bir inme görüyoruz ve bu 2000'lere de yansıyor.
Türkiye'de kentlerin dönüşümü için bazı kırılma noktalarını söylediniz. 1950'ler, 80'ler ve 2000'ler. Böyle deyince aklımıza Özal ve AKP dönemi geliyor. Bu iki siyasetçinin Türkiye'nin kentleşmesindeki siyasi dönemin Türkiye'nin kentleşmesindeki rolünü özel olarak anlam verebilir miyiz? Bir özel bir yeri var mı?
İki dönemde tabii ki bir kere liberal politikaları ve küreselleşmenin bütün rüzgarın arkasını alması dolayısıyla benzerlikler taşıyor ama farklılıklar da taşıyor. Bir kere tabii 1980'ler ve Özal'ın, Turgut Özal'lı yıllar, o dönüşüm bütün dünyada öyle. Yani öncelikle onun bir altını çizmek gerekir zannediyorum. Çünkü İsmet İnönü'nün bir sözü vardır. Dünya değişir, Türkiye yerini alır. Dünya değiştiğinde de Türkiye yerini alıyor. Nitekim 1945'ten sonra da bu böyle oldu. 1980'lerden sonra da konuştuğumuz dönem için tabii bunu belirtiyorum. Bütün dünyada 70'lerdeki finans kriziyle birlikte başlayan değişim, arkasından Reagan'ın ve Thatcher'ın, Amerika'da Ronald Reagan'ın, İngiltere'de Margaret Thatcher'ın iktidara gelmesiyle birlikte, Washington konsensusu ile birlikte dünyada bir neoliberal döneme geçildi ve Türkiye'de de 12 Eylül darbesinden sonra bu uygulandı. Bu dönemde kentler çok önemli oldu. Örneğin kentlerdeki ihracat odaklı ekonomi modeliyle birlikte, bu küreselleşme rüzgarıyla birlikte özellikle Anadolu kentleri bundan yararlanmak istediler. AK Parti döneminde de yine 2000'lerde de yine aynı şekilde bu küreselleşme sürecine Anadolu kentleri adapte oldu ve artık ama 80'lerde belki 2000'ler arasında belki şunu farkı söyleyebiliriz. 2000'lerde önemli olan durum şu oldu. İstanbul her şeyin merkeziydi. Yani gerek kentlerin, yani gerek örneğin Adana ile Amasya'nın ya da Trabzon'un belki aralarındaki bağ bile İstanbul üzerinden geçiyordu. Ama İstanbul'un bu belirleyiciliği, belirleyici olmakla birlikte Anadolu kentleri için biraz daha kırıldı ve Anadolu kentleri artık kendisi birer özne haline gelebildi. 1980'lerle zannediyorum 2000'ler arasındaki önemli farklardan birisi bu. Biri tabii daha liberal bir dönem ama diğeri neoliberal bir dönem. Bunun arasında da önemli farklar var. Biz 2000'lerde neoliberal kentleşme ve otoriter popülizm dedik ve bunun etkilerini de gördük. Bir kere bu çok dramatik bir dönüşüm oldu 2000'ler Türkiye'nin kentleri için. Çok önemli değişiklikler ekonomik olarak var, siyasal olarak var, toplumsal olarak var. Ama en önemlisi biraz evvel de altını çizdiğim gibi bu dönemde Türkiye ekonomisinin küreselleşme eklemlenmesi ve kentler arası iş bölümünün değişmesi. Bu gerçekten 2000'lerde bizim kentler bağlamında yaşadığımız en önemli kırılmalardan bir tanesi. Anadolu kentleri ülke ekonomisi içerisinde bir ağırlık kazandılar ve bir özne haline geldiler. Ve gerek ülke içerisinde gerekse de bölgesel, uluslararası alanda kendi bağlantılarını kurabildiler. Bu zannediyorum 2000'lerdeki en önemli gelişmelerden birisidir. Biz tabii küreselleşme ile kentler arasındaki ilişkinin niteliğine dair sorulara cevap vermeye çalıştık. Devletin rolü nedir? Bunlara eğildik kitabımızda. Hem giriş bölümünde hem öncesindeki kavramsal çalışmada. Dünya açısından da baktık. Mekan ve küreselleşme ilişkisine değindik ve bunları 1980'lerden itibaren ele aldık. Ancak bir taraftan da yani bu hızlı bir kentleşme süreci yaşanıyor dünyada. Biz ama sadece buna bakmayalım dedik. Yani aynı zamanda kentin içerisinde olan değişimlere, bu küreselleşme acaba o kentin içerisinde nasıl yansıyor? Siyasal olarak öyle, ekonomik olarak öyle ve en önemlisi de toplumsal ve kültürel olarak böyle. Çünkü 1980'lerdeki kentleşme o zaman daha büyüme odaklıydı, daha nicelikseldi. Ama bütün o dönemdeki kentleşme tartışmaları da bugün bambaşka bir noktaya geldi. Yani bugün yaşam kalitesi öne çıktı bir kentte. Örneğin bisiklet yolları ne kadar önemli oldu, insanların beklentileri değişti. Dolayısıyla bu değişen beklentilerle birlikte daha kaliteli bir yaşam. Bütün bunlarla birlikte aslında değerlendirmeye çalıştık. Ve burada iki tane kavrama öncelik verdik. Biri kent bölge kavramı, diğeri de kentsel koalisyonlar. Bu ikisine bakarak bunları kendimize bir kerteniz noktası alarak kentleri değerlendirmeye çalıştık.
Ben sizden bu iki kavramı kısaca bir anlatmanızı isteyecektim. Kent bölge, kentsel koalisyon.
Evet, kent bölge kavramı aslında özellikle 2000'lerle birlikte gündeme gelen, yani kentleşme çalışmalarının bu özellikle niceliksel ve büyümeye yönelik tartışmaların birazcık değiştirilmesi, birazcık bunların zorlanması, eleştirilmesiyle bu kentleşme kavramı yeniden dünyada zaten çok önemli bir çalışma alanı. Kalkınma ve ekonomik büyümeden ziyade farklı alanlara doğru kaymaya başladı, tartışılmaya yeni kavramlar ortaya çıktı. Bunlardan birisi de kent bölge kavramı oldu. Daha çok ekonomik coğrafyacılar ve şehir plancıları tarafından ortaya konuldu, tartışıldı. Ancak daha sonra bu kavram yayılmaya başladı. Tabii biz de bu kavramı hani böyle alıp hemen kitabımızın merkezine, çalışmamızın merkezine koymadık. Eleştirel bir okumaya tabi tuttuk. Daha politik bir kent bölge okuması yapmaya çalıştık. Yani kent bölgeyi bir tür sürekliliği olan, peşi sıra büyüyen hinterlandların bir kentsel merkez tarafından eklemlenmesi ve güdüm altına alınması olduğunu iddia ettik ve bunu bu şekilde aldık. Siyaseten ve ekonomik ve günlük ilişkiler düzeyinde bir eklemlenme olduğunu söyledik. Yani örneğin İzmir ve Manisa arasında ya da Almanya'nın Stuttgart bölgesinde ya da İstanbul'da olduğu gibi kısacası kentin bir merkezi var ve onun peşi sıra arkasındaki Hinterland'la birlikte Hinterland'ın bu kentsel merkeze doğru eklemlenmesi ve bunun da gerek kentte gerekse de ona eklemlenen bütün bölgede önemli değişikliklere sebep olduğunu, dönüşüme sebep olduğunu üzerinden yola çıkarak biz bu dört kenti inceledik. Ve yeni türden ilişkiler çıktığını düşünüyoruz nitekim. Yani böylesine kent bölgelerinin ortaya çıkması devletlerin yeniden ölçeklendirilmesini gündeme getiriyor. Yine aynı şekilde kentler içerisindeki siyasal ilişkileri yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ve bu bağlamda ekonomik ilişkiler yine, ekonomik aktörlerin rolü, sivil toplum, böylesi kent bölgelerinin oluşması bize artık merkeziyetçi siyasetlerine kadar yetersiz kaldığını da gölge düşürdüğünü de gösteriyor kentlere. Bütün bunları aslında çalışmamızda irdelemeye çalıştık.
Kitapta incelemek için İzmir, Adana, Konya, Van ve Mersin'i seçtiniz.
Evet.
Fakat deyince aklımıza ilk önce İstanbul, Ankara geliyor. Siz neden o şehirleri seçtiniz? Neden bu şehirleri dışarıda bıraktınız?
Öncelikle biz tabii küreselleşmeyle birlikte dünyadaki ve Türkiye'deki kentleşme serüvenine baktığımızda Anadolu kentlerine odaklandık. Hem İstanbul Politikalar Merkezi'nin Anadolu kentlerine odaklanması nedeniyle, tercihini bu yönde kullanması nedeniyle. Bunun da sebebi demin de bahsettiğim gibi yani Anadolu kentlerinin bu süreçte yükseldiğini gördük ve İstanbul'dan geçmek zorunda olmadan küresel ağlarla iletişim kurabilen kentler haline geldiğini gördük. Ve buradan yola çıkarak da biz Anadolu kentlerini tercih ettik ve buradan da farklı örnekleri aldık. Dediğim gibi ilk çalışmamız 2017'de bir genel kapsamda 12 kente değinmiştik. Ancak daha sonrasında İzmir, Konya, Adana, Mersin ve Van'ı tercih ettik. Ve tabii bütün bu kentler bize bütün Türkiye'yi anlamamız için tabii ki imkan belki sağlamıyor ama bizlere çok önemli ipuçları veriyor Türkiye'deki kentleşme serüvenini ve bugün Türkiye'de yaşanan bütün kentleşme ve siyasi ve ekonomik dönüşümleri anlamamız için önemli bir veri sunuyor. Bu gerçekten çok önemli. İzmir tabii çok isterseniz örneklere geçebiliriz. Biraz İzmir'den, Konya'dan, Adana, Mersin ve Van'dan bahsedebiliriz. Bir eksik kalan bir noktayı da tamamlamak istiyorum. Biraz evvel hem kent bölge hem de kentsel koalisyonlar demiştik. Kent bölgeden çok kısaca bahsettim ama kentsel koalisyonlar aslında kentsel koalisyondan kastımız bir kentte karar verme mekanizmasının nasıl belirlendiği ve bu karar verme mekanizmasında kimlerin yer aldığı ve bu karar verme mekanizması yani kentteki bütün aktörlerin bir arada beraber olması tabii kentin daha ileriye gitmesini, daha kapsayıcı bir biçimde daha ileriye gitmesine yardımcı oluyor ve bu bağlamda kentsel koalisyonun çok önemli olduğunu düşündük. Bazı kentlerde bunun çok sıkı bir biçimde kentsel koalisyonun oluşturulduğunu gördük. Konya gibi. Ama bu çok hegemonik bir yapıya da dönüşebiliyor. Bazen çatışma olabiliyor kentsel koalisyonlar içinde. Bu da o zaman o kentin kentsel koalisyonu sağlandığı yani kentteki ekonomik, siyasal, sivil toplum örgütlerinin bir uzlaşmayla beraber hareket edebildiği kentlerden daha geriye düştüğünü bize gösteriyordu. Öncelikle İzmir'den başlarsak İzmir dikkat çekici bir örnek. Biliyorsunuz çok yeniden ilgi odağı oldu İzmir. İzmir'de yeni bir canlılık var. İzmir'e geri dönenler var. Bu arada biraz evvel demin sordunuz hani bizim aklımıza hep İstanbul geliyor, Ankara geliyor. İstanbul son birkaç senedir göç vermeye başladı. Yani göç alma hızı düşmeye başladı İstanbul'un. Bu önemli bu arada bir nokta. Ama İzmir mesela göç almaya başladı. Tabii İzmir 90'lardan beri kendi çeperlerine doğru gelişiyor. Ama biz mazereti olmayan kent diyoruz İzmir'e, Fuat Hoca'nın da deyimiyle. Ve sürekli patinaj çeken bir kent. Her ne kadar son dönemde bir canlılık yaşansa da resmin bütününe baktığımızda eski göreceli önemini koruyamamış bir kent olduğunu görüyoruz. Özellikle de biliyorsunuz İzmir'in kitabımızda çok uzun uzun da yer verdik. 19. yüzyıl Osmanlı dönemi çok canlı bir dönem. Yani esas Aydın vilayetinin bir limanı İzmir ve son derece canlı, nüfus kompozisyonu çok kozmopolit. Çok önemli, Osmanlı'nın en önemli liman kentlerinden birisi İstanbul, Selanik, İzmir, Beyrut gibi önemli liman kentlerinden birisi. Ancak Cumhuriyet döneminde özellikle de 1980'lerden sonra Anadolu kentleri yükseldi dedik ama aynı şeyi İzmir'de görmek mümkün değil. Tabii burada hep merkez ve çevre çatışması üzerine gidiliyor ve bunun önemli olduğu altı çiziliyor. Ama biz birazcık daha bu merkez çevre çatışmasını İzmir'de yaptığımız saha araştırmasında birazcık inceledik, biraz kazımaya çalıştık. Tabii birbirinden farklı söylemler var, farklı gruplar olduğunu, farklı akışkanlıklar olduğunu gördük İzmir'de. İzmir'in kendine has farklı gündemleri olduğunu gördük. Örneğin İzmir'in bir grubunun gündemi kırsal kalkınma, dış ticaret kapasitesinin gelişmesi, turizm, kentsel yaşam kalitesinin artırılması. Bir başka grupta daha hükümete yakın, daha altyapı yatırımları üzerinde duran bir öbek var bu kentsel koalisyon içinde. Bir diğer grupta daha biraz büyümeye itirazı olan, daha farklı bir perspektif geliştirmeye çalışan bir grup ve biz şunu tespit ettik. İzmir dediğimizde biz böyle topyekün bir İzmir'den bahsetmiyoruz. Birbirinden farklı görüşlere sahip, akışkanlığa sahip gruplar var. Ve bütün bu grupların hepsinde kendi ajandası var tabii. Bütün bunlar da kentin büyümesine yansıyor. Tabii burada kentte çok önemli bir durum da var. O da uzun zamandır belediyesinin merkezi olmaması ve uzun zamandır CHP'li bir belediyenin olması. Bu biraz da bir İzmir'in yaşam kalitesine, yaklaşımına çok bir farklılık getiriyor. Bu anlamda İzmir yakından incelenmesi gereken ve daha uzun süre üzerinde çalışacağımız kentlerden bir tanesi. Bizim için diğer bir kent tabii tam İzmir'in karşısına koyduğumuz Konya oldu. Biri laik yaşam tarzı, diğeri muhafazakarlığı ile birlikte birbirinin daha zıttı farklı olarak zıttı olan daha doğrusu iki kent olarak karşımıza aldık ve o şekilde baktık. Tabii Konya'nın da kendine göre çıkmazları ve açmazları var. Yani biz Konya'ya baktığımızda özellikle 80'lerden sonra hele 2000'lerden sonra AKP döneminde gerçekten büyüdüğünü görüyoruz. Konya nasıl bir kenttir? Konya bir tarım kentidir. Konya özellikle de Cumhuriyet'le birlikte hatta Osmanlı'nın son döneminde Birinci Dünya Savaşı ile birlikte güçlenmiş özellikle buğday ile birlikte savaş sırasında savaş ekonomisine eklemlenmiş bir kent. Bunun altını çizmek gerekiyor ve ondan sonra da tarımıyla birlikte yol almış bir kent. Ondan sonra ise bu tarıma dayalı imalat sanayine doğru evriliyor Konya'nın serüveni. Ve daha sonra ucuz emekle, özellikle KOBİ'lerle birlikte biliyorsunuz Konya aynı zamanda Türkiye'nin Çin'i deniyor. Ve böylesine bir seri üretimle birlikte Konya ilerliyor, büyüyor, gelişiyor. Ama diğer taraftan da çok hegemonik, merkezle birlikte aynı şekilde bir siyasi çizgisi olan bir parti. Ama biz bunun dezavantajları olabileceğini de gördük. Çünkü bir birikim çıkmazı içerisinde Konya. Ve bu birikim çıkmazını aşabilmesi için de daha kapsayıcı politikalara ihtiyacı var. Daha çoğulcu politikalara ihtiyacı var. Ve aynı zamanda ekonomisinde de yani Örneğin beyaz yakalıların Konya'ya gelmesi gerekiyor. Aile şirketlerinin daha profesyonel yapılara dönüşmesi gerekiyor. Buralarda açmazlar gördük. Ancak bütün bunların değişebilmesi için de tabii ki daha dediğim gibi daha çoğulcu, daha dışa açık ve daha merkezde bu kadar çok belki bütünleşmemiş bir Konya belki bunları aşmakta daha iyi bir yol kat edebilir. Bir sonraki durağımız Adana Mersin oldu. Adana Mersin de tabii çok önemli iki kent. Biz onları ikiz kent olarak alıyoruz. Bunda da aslında yerinde bir tutum benimsediğimizi düşünüyoruz. Çünkü Adana, Tarsus ve Mersin aslında bir üçlü saç ayağı ve bu üçlü saç ayağının bütün macerası, serencamı da ortak, beraber gelişiyor. Sorunları da ortak. Güçlendikleri zaman beraber güçleniyorlar. Sorun yaşadıklarında beraber sorun yaşıyorlar. Tabii Adana özellikle Osmanlı'dan beri, 19. yüzyıldan beri pamukla birlikte, pamuk üretimiyle birlikte ticari tarıma, Osmanlı'daki ticari tarıma en çabuk eklemlenen yerler. Bunlar neresi aslında Osmanlı'daki ticari tarım dediğimizde? Adana'yı görüyoruz, İzmir'i görüyoruz. Bir de Karadeniz'i, Samsun yöresini, özellikle Samsun, Trabzon oraları görüyoruz. Liman kentleri ve arkasındaki art alanları görüyoruz. Adana da bunlardan bir tanesiydi ve sermayesini oluşturan kentlerden biri. Yani tarımdan kazandığı sermayeyi dönüştürebilen kentlerden bir tanesi. Sermaye birikimini sağlayan kentlerden bir tanesi oldu Adana. Bu açıdan önemli ama 1980'lerden sonra bir güç kaybediyor Adana Mersin. Çok önemli tabii. Bir kere kendi sermayesini çıkaran kentten kendi sermayesi yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Topyekun bir çekilmeden bahsetmiyoruz ama artık kentin geleceğini, kentte alınan kararları belirleyici bir konumda olmuyor kentin yerel sermayesi. Ve bugün aslında tabii lojistik gibi alanlarda önemli atılımlar yapılıyor kentte ama bu sermaye ya ulusal ya küresel bir sermaye. Bu da bu tarz sermayelerin yerelle bütünleşmesini tam olarak sağlamıyor. Arada da aracı olabilecek bu tarz eski yerel sermayelerin çekilmiş olması kentten bir handikap. Ama Adana Mersin'de ilginç bir kentsel koalisyon yapısı var. O da nedir? Etnik olarak, mezhepsel olarak birbirinden farklı kesimlerin yaşadığı Adana Mersin'de tam böyle dengede bir siyasi çizgi var. Bunu görüyoruz. Bu da gerçekten çok ilginç Adana Mersin açısından. Ancak şunu da söyleyebilirim. Birazcık iktisadi tarihe de baktığımız zaman bu bölgedeki sorunların yine aslında eskisiyle aynı olduğunu görüyoruz. Pek çok kent gibi. Yani 100 yıl önce de demir yolu tartışılırken bugün de işte tam Adana Mersin'in ortasına bir havalimanı inşaatı yapılması gerekiyor ve bu hala daha bitmiyor. Bugün de 100 sene sonra da bunu tartışıyoruz. Yani Mersin İstanbul'un en çok pardon Mersin Türkiye'nin en çok uçak kaçıran kenti. Neden? Çünkü havalimanı Adana'da ve özellikle cuma günü akşamüstü eğer uçağınız varsa bu gerçekten çok zor oluyor. Bu tarz yatırımlar tabii yerelle merkez arasındaki ilişkiyle de çok belirleniyor. Merkezin vereceği kararlar. Bu açıdan baktığımız zaman yerel merkez arasındaki o iletişim gerçekten çok önemli. Son olarak da Van'dan bahsetmek istiyorum. Neden Van'ı tercih ettik? Pek çok kişi neden Diyarbakır değil de Van diye soruyor. Bölgenin ikinci büyük kenti Van. Bir sınır kenti. Çok önemli. Evet, kırılgan bir ekonomisi var, kırılgan bir toplumsal yapısı var ama kent bölge olma potansiyeli çok ve iştahı var Van'ın. Özellikle de bunu yerel aktörlerle birlikte olduğumuz anda yereldeki siyasi, sivil toplum ve ekonomi alanında faaliyette bulunan, kentte öne çıkan insanlarla konuştuğumuzda bunu görüyoruz. Zaten çok bu konuda çok çaba sarf eden bir ekonomik aktörleri var diyebiliriz Van'ın. Van göç veren bir kent, göç alan bir kent, bir sınır kenti dedik. İran'la olan sınır kentin gelişmesine çokça imkan sağlayacak ama mesela sınır sürekli açık değil, daha doğrusu açık ama saatleri çok sınırlı, günler sınırlı, bütün bunların handikapları var. Bir türlü tam olarak bir şeyler işleyemiyor kentte. Bir ayakta tabii mülteciler var, çok önemli uydu kentlerden birisi. Van, Afganistan, İran, Türkmenistan gibi ülkelerden göç alıyor, mülteciler geliyorlar ve çok uzun bir süre iki yerde bir derede o Van'da sıkışıp kalıyorlar ve yaşam şartları gerçekten çok zor. Günlük kazançları çok çok az ve bu da kırılgan bir ekonomisi olan Van'a olumsuz etki ediyor ama bu aynı zamanda mültecilerin de hayatını çok zorlaştırıyor. Tabii Van için şunu söylemek istiyorum. Bütün bu kentlerden farklı olarak 2016'dan beri kayyumla idare edilen bir kent. 2019'da diğer taraftan da bu inanılmaz bir kırılganlığını arttırıyor kentin. Çünkü kayyumlar sadece siyaseten atanmıyorlar. Kentin ekonomisini doğrudan belirliyorlar. Kentin toplumsal yapısını doğrudan belirliyorlar. Örneğin kadınlara yönelik çalışmalarda değişiklikler oluyor daha önceki HDP dönemine göre. Ve bunların olumsuz yansımaları var. Bu Van'da gerçekten öne çıkan özelliklerden, durumlardan bir tanesi. Diğer kentlerde de öyle. Bizim başka bir çalışmamız vardı yine. Sayın Fuat Keyman'la birlikte Kürt sorunu, yerel dinamikler ve çatışma çözümü. Burada da yine kayyumların bu anlamda olumsuz etkilerini tespit ettik kentler üzerinden. Van çok önemli bir bölge kenti, biraz evvel de söylediğim gibi. Bir yandan da bu son dönemde özellikle Van'a yatırım var, merkezin belirlediği. Örneğin bölge adliyesi gibi, hastane gibi. Bunlar tabii çevresini değiştiriyor kentin. Bu Van'a daha çok Iğdır'dan ya da diğer kentlerden insan gelmesine, yani kent bölge olma sürecini çok hızlandırıyor. Diğer taraftan da bir kentte beyaz yakalı ve serbest meslek sahibi insanlar artıyor. Ve bir orta sınıf yaşama uygun yerler açılıyor. Kafeler, AVM'ler vesaire. Ama bizim saha araştırmasında gördüğümüzde evet bunların hepsi oluyor ama diğer taraftan da İnsanlar yine kompartmanlar halinde yaşıyor ve birbirlerine çok az değerek, özellikle siyasi sürecin de etkisiyle, dolayısıyla hani hem neoliberal bir kentleşmeden bahsediyoruz, hem merkezileşmeden bahsediyoruz, hem de toplumsal olarak farklı grupların, farklı insanların birbirlerine değmediği, konuşmadığı bir kentten de bahsediyoruz. Bu da önemli bir nokta diye düşünüyorum.
Çok geniş çapta bir saha araştırması yürüttünüz bu araştırmayı yaparken. Bu açıdan size iki soru sormak istiyorum. İlk olarak bu kadar kapsamlı bir saha araştırmasını yaparken nasıl bir yöntem izlediniz? Ve ayrıca sizin kendi kişisel deneyiminizi de merak ediyorum. Çünkü özgeçmişinizden anladığım kadarıyla büyük kentlerde yaşayan bir insansınız. Ve bu özellikle saha çalışmalarında ön yargı büyük bir sorundur. Sizin küçük kentlerle ilişkiniz, küçük kentlerin değişimiyle ilişkiniz, oradaki insanlarla ilişkiniz nasıl oldu? Nasıl bir süreçti?
Teşekkürler. Evet, ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ama hayatımın bir bölümünde babamın işi dolayısıyla da bir küçük kent deneyimi de yaşadım. Dolayısıyla birazcık daha anlayarak bakabildim. Küçük kent dinamiğiyle büyük kent daha farklı tabii birbirinden. Onun bir avantajı olduğunu düşündüm. Bütün bu kentleri bu saha araştırmasını yaparken bir mülakatları kullandık. Nitelikli araştırma metotları kullandık. İlki mülakat yaptık. Daha sonra bu mülakatlardan hem ekonomik aktörlerle görüştük. Yani ekonomik örgütlerle görüştük daha doğrusu. Artı yerel yönetimlerle görüştük. Yerel yönetimlerdeki uzmanlarla görüştük. Yerel akademisyenlerle görüştük. gazetecilerle görüştük. Sivil toplum örgütleriyle görüştük. Önce bir mülakatlar yaptık kente gidip. Hatta öncesinde biz bir ön araştırma yaptık kente gidip. Böyle birkaç kişi seçerek İstanbul'da da yaptık. Daha sonra kente gittik. Ondan sonra mülakatlarımızı gerçekleştirdik. Ve bu mülakatların neticesinde üzerinde çalıştıktan sonra deşifrelerini yapıp okuyup çalıştıktan sonra da odak grup toplantıları yaptık. Ben o odak grup toplantılarını çok seviyorum saha araştırmasında. Çünkü odak grup toplantılarında şöyle oluyor. Bir kente dair bir sorunuz var. Örneğin İzmir'in kültürünü konuşabilirsiniz. Kültür sanat ortamını ve faaliyetleri konuşabilirsiniz. Ya da büyümeye dair, ekonomik büyümesine dair konuşabilirsiniz. İklimi, çevreyi konuşabilirsiniz. Bunun etrafına farklı canlı ve çok hoş oluyor. Çünkü aynı masa etrafında ve tabii biz de çok şanslıydık. Hani akademisyenler olarak hani bizlere güvenerek çok rahat bir biçimde tartışmalar oldu. Çok güzeldi. Böylece çatışma noktalarını çok rahat görebildik. Uzlaşma noktalarını ya da nasıl çatışmadan uzlaşmaya gidilebilecek onu görebildik. O çok önemliydi. Bu tabii kentler arasında Van çok ilginçti. Van'da yaptığımız saha araştırması yine çok ilginçti. Ve orada da çok büyük bir sıcakkanlılıkla karşılandık. Çok başarılı, çok verimli çalışmalar gerçekleştirdik. Ve özellikle kentsel koalisyonlarının doğasını ve niteliğini görmemiz açısından kentlerin yaptığımız bu mülakatlarda, odak grup toplantıları da gerçekten çok önemli oldu bizim için. Yerel sermaye nasıl bir dönüşüm geçiriyor? Hep bunları sorguladık yaptığımız saha araştırmalarında.
Kitabın çıktılarında Türkiye'deki kentlerin geleceği için nasıl bir öngörünüz var?
Gerek Türkiye'de gerekse de dünyada kentleşme sürecinin daha önemli olacağını ve bundan sonra yine bir yükselişte olacağını düşünüyoruz. Tabii ki COVID-19 pandemisi önemliydi. Yani COVID-19 pandemisiyle birlikte biz yine Çağlar Keder ile Zafer Yenal'ın Sarkaç'ta yayınlanan güzel iki tane makalesi vardı. Ve orada kentten kıra bir eğilimin altını çiziyorlardı. Tabii ki bu eğilim var. Bu eğilim bütün dünyada var. COVID-19'la birlikte. COVID-19 pandemisinin yarattığı kentler üzerinde önemli etkiler var ve biz bu etkilerin ne olacağını daha ileride daha iyi göreceğiz. Bu yine de dünyanın yaşadığı trendi geriye döndürmeyeceğini düşünüyoruz ve kentleşme yine aynı şekilde devam edecek. Ama bunun niteliği değişecek. Yani kentte yaşayacağız ama nasıl bir kentte yaşayacağız? Tabii burada herkesin yolunu bulması açısından örneğin Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Yani yolumuzu bulurken rotasız değil. Zaten bu alanda yapılmış çok büyük çalışmalar var. Yani bu kentleşme külliyatının kendisi var. Artı uluslararası kurumlar var, Birleşmiş Milletler gibi. Onların yaptığı çalışmalar ve çizdiği yol haritaları var. Dolayısıyla daha yaşam kalitesine, kapsayıcılığa, yani kentteki bütün kentte yaşayan insanların katılımına açık, iklime ve çevreye, ekolojik krize, gıda krizine daha duyarlı ve bunlara çözüm üreten bir kentleşmenin organize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu süreçte şu anda Türkiye'nin de içinde sıkışmış olduğu iki şeyin bertaraf edilmesi gerekiyor. Biri neoliberal kentleşme, yani kentten sürekli bir rant çıkarma. Diğeri ise her şeyin merkezden belirlenmesi. Türkiye'de yaptığımız bu farklı saha araştırmalarında da gördük ki Türkiye'deki insanlar kendi yaşadıkları kenti kendileri belirlemek istiyorlar neyin ne olacağını. Bu birikime de sahip Türkiye. Türkiye'nin insanları da bu birikime sahip. Vatandaşları da bu birikime sahip. Yerel yönetimleri de öyle. Yerel yönetimleri de dünyadaki ve kent literatüründeki çalışmaları takip ediyorlar. Dolayısıyla esas Türkiye'nin şu anda aşması gerekenin bu iki engel olduğunu düşünüyoruz. Burada bir sıkışmışlık var. Burada yol kat edebildiğimiz sürece daha sağlıklı, daha yaşanabilir kentlerde yaşayacağımızı düşünüyoruz.
Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Biz çok teşekkür ediyoruz İstanbul Politikalar Merkezi'ni ağırladığınız için. Kentlerin Türkiye'si kitabını konuştuk. Çok teşekkür ederiz.
Bu akşam konuğumuz İstanbul Politikalar Merkezi Proje Koordinatörü Ayşegül Sabadurdu. Kendisiyle yazarlarından biri olduğu Kentlerin Türkiye'si kitap isimli kitap üzerine konuştuk. Bizi izlemeye devam edin.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle.